Ayrım 17, sayfa 223. İşsizler günü, anneler günü, babalar günü, öğretmenler günü, sevgililer günü derken ah, bir de işsizler günü olsa. Bu düşünce de nereden mi çıktı? 2 yıldır işsizlikle pençeleştiğini belirten bir okurumdan. Çeşitli günler dolayısıyla insanların birbirlerini hatırlattığını, sevindirdiğini belirten adı bende saklı okurum, gönderdiği faks mesajında şöyle diyordu. Medya öncülük etse de yılın bir günü işsizler günü olarak ilan edilse, belki o zaman işsizleri de hatırlayan, işsizleri de sevindirmek isteyen birileri çıkar diye düşünüyorum. Ardından da ekliyordu. Bakarsınız o günlerde politikacıların aklına geliriz. Bakarsınız o günlerde çevrelerindeki işsizlere iş hediye etmek isteyen birkaç hayırsever iş adamı çıkar. İşsizler ordusunun 3 çocuk babası neferi işte böyle diyor. İşsizliğin, parasızlığın verdiği çaresizliği işte bu sözlerle ifade ediyordu. Ah, bir de işsizler günü olsa. Sevgili okurumda çaresizliğin yarattığı bu düşünceye hak vermemek ve de bu düşünce karşısında üzüntüye kapılmamak mümkün değil. Ancak böyle bir günün icat edileceğini hiç sanmam. Şunun günü, bunun günü, onun günü olur da işsizler günü tabii ki olmaz. Neden olmaz? Sermayenin yararına olmadığı için olmaz. Satışları patlatmayacağı, etiketleri katlamayacağı, birbirlerine bir şey kazandırmayacağı, ceplerin daha da dolmasını sağlamayacağı için olmaz. Bu kadar mı? Hayır. Seçim meydanlarında işsize iş vaadinde bulunup iktidara gelince işsizin iyisinden bile söz etmeyen politikacıların sokağa çıkmaya korkacağı bir gün olacağı için olmaz. Uzun lafın kısası, Türkiye'nin en önemli sorunu işsizliktir. Ve ülkeyi yönetenler ona buna laf yetiştirmeyi, onu buna fırçalamayı, lamlı, ulanlı konuşmaya, türbanlı tesettürle uğraşmayı bırakıp bir an önce sayıları 12 milyona yükselen işsizlere iş olanağı sağlayacak tedbirler almaya başlamalıdır. Haberleri olsun, az kaldı. Neye mi? Sandığın aile fertleriyle birlikte sayıları 20-22 milyonu bulabileceği belirtilen işsizlerin önüne gelmesine. İyi ki asker zam istedi. Her ne hikmetse askerin zam isteğinin ardından birçok kesimden biz de zam istiyoruz sesi yükselmeye başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarına görev alanlar, askerler geçinemiyorsa biz de geçinemiyoruz, onlara zam yapılacaksa bize de yapılmalı demeye başladı. Elbette işçisi, memuru, emeklisi yoksulluk sınırının çok altında maaşla yaşamaya çalışıyor. Bu bilinen bir gerçek. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri ilk kez böyle bir talepte bulunuyor. Komuta kademesi ordu mensuplarının %96'sının yoksulluk sınırının altında yaşadığına işaret ederek maaşlara makul miktarda zam yapılmasını öneriyor. Reva görülen komik maaşlara isyan eden işçi ve memur kesimi gerektiğinde bu haksızlığı protesto etmek için sokaklara dökülebiliyor. İşçi ve memur sendikaları bu konuda mitingler, yürüyüşler düzenleyerek politikacılar her ne kadar feryatlara kulak tıkamış olsalar da bu haksızlığın giderilmesi için çaba sarf edebiliyor. Askerin böyle bir şansı da yok. Konumu, otoritesi, silahlı güç oluşu itibarıyla olamaz da. Siz şimdiye dek bir komutanın çıkıp da ordu mensuplarının iyice yoksullaştığını söyleyerek hükümetten zam yapılmasını istediğini duydunuz mu? Ben duymadım. Demek ki asker gerçekten de büyük maddi sıkıntı içinde. Türkiye'nin, Türk ulusunun güvenliği için tartışılmaz öneme haiz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu sorununun acilen çözümü gerekmektedir. Hepsi vatan uğruna seve seve şehit olmayı göze alarak görev yapan, bu uğurda nice silah arkadaşlarını yitiren kahraman Türk askeri bir an önce hakkı olan maaşa kavuşturulmalıdır. Sakın toplumun diğer kesimlerinden gelen zam isteğini haksız bulduğum anlaşılmasın. Geçim sıkıntısıyla pençeleşen bütün kamu çalışanlarının maaşlarına tabii ki hatırı sayılır zam yapılmalı. Ama askerin zam isteği de bana vermiyorsan ona da veremezsin. Ona vereceksen bana da vermelisin gibi yaklaşımlarla tartışma konusu yapılmamalı. Ankara'da huzur ve refah içinde yaşayan bir milletvekili her ay 6,5 milyar maaşı cebe indirirken, Güneydoğu'nun dağlarında bölücü teröristle çarpışan bir teğmen 1,2-1,3 milyar maaş alıyor beyler. Kendinize gelin, haddinizi bilin. Pazardır, hafta sonu tatildir, neşenizi bozmayayım diye bugün karşınıza keyifli satırlarla çıkmayı düşünüyordum ama olmadı. Olmadı çünkü izin vermediler. Kimler mi? İstiklal Marşımıza saygısızlıkta bulunmaya cüret edenler. Gazetemizin haberinden de anımsayacağınız gibi Kars'ın Kağızman ilçesinde bir tören düzenleniyor. Devlet erkanından politikacılara, öğretmenlerden öğrencilere, velilerden onlarca vatandaşa kadar orada. Türk bayrağı dalgalanıyor, İstiklal Marşı okunuyor, herkes saygı duruşunda bulunuyor. Ancak topluluk arasındaki türbanlı tesettürlü 3 kız kıpırdaşıyor, fısıldaşıyor, konuşuyor. Türk ulusunun milli marşı okunurken bir o yana bir bu yana dönüp saygı duruşunda bulunanlara gülerek sırıtarak bakıyor. Bu ne ayıp, bu ne dengesizlik, bu ne cüret. Ve İstiklal Marşı sona erince gür bir ses yükseliyor. 7. Mekanize Tugay Komutanı Tuğ General Orhan Turfan'ın sesi. Paşa saygısızlara şu sözlerle hadlerini bildiriyor. Siz İstiklal Marşı'nda saygı duruşunda nasıl durulacağını bilmiyor musunuz? Ne sırıtıyorsunuz? Aynaya bakın, kendi kıyafetinize sırıtın terbiyesizler. O an alkışlar yükseliyor. Törene katılan vatandaşlar Tuğ General Turfan'a tam destek veriyor. Ağzına sağlık paşam diyorlar. Tıpkı şu an benim dediğim gibi. Evet, bayrağına ve marşına gönülden bağlı her Türk vatandaşı gibi Tuğ General Orhan Turfan'a helal olsun paşam diyor. Yaşadıkları, ekmeğini yiyip suyunu içtikleri, okullarında okuyup meslek sahibi oldukları layık Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşına saygısızlıkla bulunanlara, onları teşvik edip arka çıkanlara yazıklar olsun size diyorum. Kendinize gelin, haddinizi bilin. O Türk ulusunun istiklalinin marşıdır. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Mehmet Akif Ersoy. Bu uyarılar asla kulak ardı edilemez. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanat'ın tarihi uyarısı birilerinin kabul etmediği tehdidin var olduğunu ortaya koydu. Ne dedi Büyükanıt Paşa? Şunu dedi. Evet, irtica tehdidi vardır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en üst düzey komutanı Yaşar Büyükanıt, kara tehdidin varlığına dikkat çeken uyarısına şu sözlerle açıklık getirdi. Her fırsatta laikliği yeniden tanımlayalım diyenler yok mu? Bu kişiler devletin en üst düzeyinde yer almıyor mu? Bunlara hayır diyemiyorsanız irtica tehdidi vardır ve bu tehdide karşı her türlü önlem alınmalıdır. Dikkatinizi çekerim, böyle bir ciddi uyarıda bulunan şu ya da bu kişi değildir. Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'tır. Büyükanıt Paşa'nın söyledikleri de tek kelimeyle doğrudur. Bu ülkede cumhuriyetin nitelikleriyle bağdaşmayan uygulamalarda bulunuluyorsa, bu ülkede birileri sokaklara dökülüp laik cumhuriyet karşıtı sloganlar atıyorsa, bu ülkede devlet kademelerinde laikliği yeniden tanımlayalım nutukları atılıyorsa, o zaman irticai tehdit var demektir. O nedenle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın Türk Silahlı Kuvvetleri adına yaptığı irtica uyarısı hayati önem taşıyan bir uyarıdır. Bu uyarı laik Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarından bireylerine kadar herkes tarafından ciddiye alınmalı, bu tehdidin ortadan kaldırılması için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Tıpkı laik Cumhuriyeti kuran partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da dediği gibi. İrticai tehdide karşı daha önce de defalarca dikkat çeken Deniz Baykal, dün yaptığı açıklamada Büyükanıt'ın görüşüne destek vererek şöyle diyordu. Cumhurbaşkanı ve komutanlar kaygı duymakta haklıdır. Çok tehlikeli bir gidiş var. Herkesi göreve çağırıyorum. Kadınından erkeğine, Türk halkını irticai tehlikeye dur demeye çağırıyorum. Laik cumhuriyet kurulduğu günden bu yana hiç bu kadar ciddi tehditle, tehlikeyle karşı karşıya kalmadı. Evet, yukarıda da belirttiğim gibi önce Cumhurbaşkanı'nın, sonra kuvvet komutanlarının, ardından Genelkurmay Başkanı'nın, sonra da ana muhalefet liderinin yaptığı irticai tehdit uyarıları, laik cumhuriyetin savunucusu her Türk vatandaşı tarafından ciddiye alınmalıdır. Özellikle de Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın laik cumhuriyeti biz kurduk, siz yaşatacaksınız vasiyetinde bulunduğu Türk gençliği tarafından. Asker yan gelip yatmış olsaydı Türkiye Cumhuriyeti kurulmazdı. Ülkenin başbakanının artık şehit cenazesi görmek istemiyoruz diyen halka verdiği cevaba bakın. Askerlik yan gelip yatma yeri değil. Bu ne demektir? Şehit vermek doğaldır, buna alışın mı? Fidan gibi nice evlatlarını yitiren, nice evlatlarını da yitirme korkusu yaşayan acılı insanlara söylenecek laf mı bu? Ben 30 yılı aşkın gazetecilik yaşamımda bu ülkenin hiçbir başkanının ağzından böyle yakışıksız, böyle duyarsız sözler çıktığını duymadım. Recep Tayyip Erdoğan bana göre siyasi yaşamının en büyük gafını, telafisi kolay kolay mümkün olmayacak hatasını yapmıştır. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın belki de nasıl algılanacağını düşünmeksizin söylediği o sözler şehit aileleri başta olmak üzere, cenaze törenlerinde medyalarda artık şehit vermek, şehit cenazesi görmek istemiyoruz diye haykıran Türk halkını derinden yaralamıştır. Askerlik yan gelip yatma yeri değilmiş. Askerlik ille de bayrağı sarılı tabutla geri dönme yeri de değildir. Askerlik insanların oğullarını son kez kucaklayarak göndermeleri gereken bir yer de değildir. Türkiye şu ya da bu ülkeyle savaşıyor mu ki bunun aksi olsun, aksi düşünülsün? Ateş düştüğü yeri yakar Sayın Başbakan. Bunu siz bilemezsiniz ama ben bilirim. Asla küllenmeyen o ateşin yaktığı insanlardan biri olarak bilirim. her gördüğü askerin ardından Türkiye'nin bir ucundaki sınır bölgesinde vatani görevini yaparken şehit düşen evladının akıbetine uğramaması için dua eden bir baba olarak çok çok iyi bilirim. Başbakan Erdoğan şayet bu satırları okursa kendi kendine şunu sorabilir. Başka ne diyebilirim? Türkiye'nin başbakanı olarak ülkenin ve milletin huzurundan, güvenliğinden birinci derecede sorumlu olan siyasi iktidarın başı olarak en azından şöyle diyebilirdi. Ben de artık şehit cenazesi görmek, tek bir askerimizi daha şehit vermek istemiyorum. Bunu sağlamak bölücü terörün kökünü kazımak için ne gerekiyorsa fazlasıyla yapacağız. Lübnan'a değil PKK'lı teröristlerin inlerini başlarını yıkmak için Kandil Dağı'na gideceğiz. İki günde 8 şehit vermenin acısı ve öfkesiyle yanıp tutuşan Türk ulusunun başbakanına öylesi değil böylesi yakışırdı. Askerlik yan gelip yatma yeri değilmiş. Asker yan gelip yatmıyor. Asker yan gelip yatmış olsaydı 83 yıl önce layık Türkiye Cumhuriyeti kurulmazdı. Asker yan gelip yatmış olsaydı bugün şehitlikler erinden teğmenine, albayından generaline on binlerce vatan evladıyla dolup taşmazdı. İşte asker farkı. Medyaya saygılıyım ancak yanlış haberlerle onurumla oynanmamalı. Bu sözler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en üst kademelerinde görev yapan bir paşaya aitti. 3. Kolordu Komutanı Kor General Köksal Karabay'a. Yaş kararıyla Harp Akademileri Komutan Yardımcılığına atandıktan sonra emeklilik başvurusunda bulunan Kor General Karabay, Orgeneralliğe terfi ettirilmeyip görev süresinin uzatılmasından dolayı kırgın ve üzüntülü olduğunu söylediği yolundaki bazı hallerle sitem etmiş. Hiç kimseye kırgınım, üzgünüm demediğine dikkat çeken Köksal Paşa, medyaya yansıyan haberlere göre gazetecilere bakın ne demiş. Medyaya saygı duyuyorum ancak yanlış haberlerle benim onurumla oynanmamalı. Asla kırgın ve üzgün değilim. TSK'ya ölene kadar bağlıyım. Nezaketi, kibarlığı, saygınlığı görüyorsunuz değil mi? Bazı politikacıların hoşlarına gitmeyen en küçük habere, soruya sert tepki gösterdiği, muhabirleri azarladığı, gazetecilere haddinizi bilin diye bağırdığı günümüzde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir komutanı hakkındaki haberlere sitem ederken medyaya duyduğu saygıyı da dile getiriyor. Kullandığı zarif üslupla basını, basın mensuplarını rencide etmemeye özen gösteriyor. Ne diyeyim, bravo paşaya. Yuh olsun. Birçok yıkımda olduğu gibi Bursa'daki kaçak bina yıkımlarında sergilenen manzara hayret vericiydi. Kaçak da olsa evlerinin yıkımını verdiği üzüntü ve öfke tamam da hırslarını Mehmetçik'ten almaya çalışmaları yanlış da haksızlıktı. Gazetemizde yayınlanan fotoğraflardan anımsayacağınız gibi kadınlardan bazıları ellerindeki kalasları ne kalkanı ne de kendini koruyacak bir şey olan jandarmerinin kafasına indirmeye kalkışıyordu. Mehmetçik de ellerini başının üzerine koymuş ona zarar vermeden kendisini korumaya çalışıyordu. Denilecek tek şey vardı onu dedim. Yuh olsun, yazıklar olsun. Yıkım kararını veren evinize dozer kepçesinin indirilmesini emreden jandarma erleri, erbaşları, subayları mı ki böylesi öfkeyle onlara saldırıyorsunuz? Sizleri anaları bacıları gördükleri için karşılık vermek istemeyen, belki de görevlerini yerine getirirken halinize içleri sızlayan Mehmetçiklere el kaldırılır mı? Ülkeyi ve milleti korumak için canları pahasına görev yapan, bazıları bu uğurda şehit düşen Türk askerinin kafasına indirilen kalasla, atılan taşla bir damla da olsa kanının akıtılması vicdanlara sığar mı? Tabii ki sığmaz. O çocuklar maaşlı yıkım memuru değil, o çocuklar vatani görevlerini yerine getiren, olay çıkmasını insanların zarar görmesini önlemek için yıkım alanlarına gönderilen milletin evlatlarıdır. Bilmem anlatabildim mi? Merhum Memduh Paşa'ya dair. Sevgili okurlarım, biri kalkıp da sizce Türkiye'nin en güvenilir kurumu hangisidir diye sorsa yanıtınız ne olurdu? Eminim Türk Silahlı Kuvvetleri olurdu. Nereden mi eminim? Bugüne değin yapılan çeşitli kamuoyu anketlerinden çıkan sonuçlardan. Bana göre de bu ülkenin en güvenilir kurumu tartışmasız TSK'dır. Öyle olmasa Deniz Kuvvetleri eski komutanı emekli Amiral İlhami Erdil Paşa hakkında medyaya göre henüz ciddi bir delile dayanmayan iddialardan ötürü dava açılmazdı. MGK eski genel sekreteri emekli Oramiral Tuncer Kılınç aldığı borç para için imzalı tutanak tutturmaz, bunu mal beyanına geçirmezdi. Paşa keşke bankadan kredi alsaydı da başı ağrımasaydı diyebilirsiniz, haklısınız da. Ama sıkıştığında eşinden dostundan borç para alanlarımızın sayısı hiç de az değildir. Unutmayalım ki borç almak, rüşvet almak değildir. Orası bir yana. Benim dikkat çekmek istediğim bunların münferit olaylar, konular olduğu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ise hiç tereddüt etmeksizin eski bir kuvvet komutanı hakkında dahi soruşturma başlatacak, dava açacak, duruşmaları kamuoyuna açık yapacak kadar temiz ve güvenilir bir kurum olduğudur. Geçtiğimiz günlerde Tempo dergisinde duygulanarak okuduğum, yıllar önce Koç Şirketler Topluluğu'nda Ankara Genel Koordinatörü olarak görev yapan Ali Baransel'in anılarına dayanan satırlarını aynen aktarıyorum. 12 Mart muhtırasında imzası bulunan dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Dağmaç, 1972 yılında görev süresinin bitmesiyle emekli oluyor. Dağmaç Paşa Erzincan depreminde ailesini kaybetmiş, ortaokuldan itibaren askeri eğitim almış ve tüm yaşamını silahlı kuvvetlerin içinde geçirmiş bir kişi. Emekli olur olmaz İstanbul'a yerleşiyor ve birikmiş parası ancak 100 metrekarelik mütevazi bir apartman dairesi almasına yetiyor. Üstelik ekonomik sıkıntılar da aynı anda kendisini hissettirmeye başlıyor. Orgeneral Memduh Dağmaç'ın zor durumda olduğunu öğrenen Vehbi Koç, dostluk adına telefonla kendisini arıyor ve ''Sayın Paşam, şan ve şöhretle köşenize çekildiniz. Uygun görürseniz şirketimizin yönetim kurulunda bulunmanızı arzu ediyoruz. Araba, şoför ne isterseniz emrinizde.'' diyor. Yanıt ise gecikmeksizin geliyor. ''Vehbi Bey, beni rencide ediyorsunuz. Devletim bana mesleğimin en büyük rütbesini vermiş ve emekli maaşı bağlamış. Kutsal mesleğime gölge düşürebilecek hareketlerden uzak durmak ölünceye kadar şiarım olacaktır.'' Merhum Memduh Paşa'ya bir kez daha Allah'tan rahmet dilerken, Türk ulusunu bağrından çıkan kahraman Türk ordusuna yönelik çeşitli bahanelerle sergilenmek istenilen yıpratma kampanyalarına karşı uyanık olmaya çağırıyorum. Askerin kararlılığına bir kez daha şahit olduk. Tarih 20 Nisan 2005, yer İstanbul'daki Harp Akademileri Komutanlığı Konferans Salonu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin paşaları, üst rütbeli subayları yerlerini almış bekliyor. Saat 11'de başlayacağı bildirilen toplantıya 2 dakika kala. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükona, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İbrahim Fırtına, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Fevzi Türkeri ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon giriyor. Ve saat tam 11'i gösterirken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün geldiği anonsu yapılıyor. Bir anda sessizliğin hakim olduğu salonda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün mensupları ayağa kalkarak hazır ola geçiyor. Genelkurmay Başkanı'nın lütfen oturun sözünden sonra yerlerini alan komutanlar, üst rütbeli subaylar çıt çıkarmayan salonda tüm dikkatlerini Özkök Paşa'nın Türk Silahlı Kuvvetleri adına yaptığı değerlendirmelere, uyarılara yöneltiyor. Gazetemizin bugün manşetten yayınladığı için tekrarlamaya gerek görmediğim Orgeneral Özkök'ün değerlendirmeleri, önerileri ve uyarıları tek kelimeyle gerçekleri yansıtıyordu. Özellikle de faaliyetini yoğunlaştırarak sürdüren irticai kesime yönelik tüm subaylar tarafından pür dikkat dinlenen, titizlikle not edilen ciddi uyarıları. Bakın ne diyordu Özkök Paşa. İrticai çevreler son yıllarda Cumhuriyet rejimini ve demokrasinin hoşgörüsünü amaçları için kullanmaya başlamıştır. İrticai hareket dini siyasete katma faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. Kamu kurumlarına sızmalar oluşmuştur. Bu tür faaliyetler dikkatle izlenmektedir. Genelkurmay Başkanı hemen ardından da Cumhuriyet düşmanlarının hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacağı mesajını vererek Atatürk ilke ve inkılapları ile layık Cumhuriyet'e gönülden bağlı Türk ulusu tarafından ayakta alkışlandığına inandığım şu açıklamayı yapıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri laik cumhuriyetten yana taraftır. Sonsuza kadar da taraf olmaya da devam edecektir. O an tüylerimin diken diken olduğunu hissettim. Helal olsun paşam diye haykırmak istedim. Ve de o an genel yayın yönetmenimiz ve başyazarımız Rahmi Turan'ın daha birkaç gün önceki yazısının başlığı aklıma geldi. İyi ki asker var. Evet, iyi ki asker var. Bu düşüncenin doğruluğunu sütunum itibariyle ikili özel konuşmaların gizli kalması ilkesiyle detaylarına yer veremediğim o toplantıya katıldıktan sonra bir kez daha anladım. Kalpleri Atatürk sevgisiyle, Cumhuriyet aşkıyla dolu o paşalarımızın, o genç subaylarımızın gözlerimizdeki güven veren, yüreklere su serpen parıltıyı, kararlılığı yakından görünce içimden geçen şu oldu. Türk ulusunun bağrından çıkan bu asker var oldukça bu vatanı parçalamaya, bu rejimi yıkmaya hiçbir güç yetmez. İşin özü Tolon Paşa'nın sözlerinde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden terörist başı Abdullah Öcalan'ın adil yargılandığına ilişkin karar çıkması hiç de sürpriz olmadı. Sürpriz olması için başından beri APO'yu kollayan Avrupa'nın mahkemesinden çıkacak karar adil yargılandı şeklinde olmalıydı. Ancak AİHM'nin oy birliğiyle değil oy çokluğuyla aldığı karar Avrupa Bakanlar Komitesi tarafından yerinde bulunup onaylansa, APO'nun yeniden yargılanması gündeme gelse de, siyasi otorite halka rağmen buna evet dese de, katliamcı başı yine Türkiye'de, yine Türk yargıçları tarafından yargılanacaktır. ve de 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon'un dünkü gazetelere yansıyan konuşmasında dikkat çektiği gibi, Türkiye'yi bölmek amacıyla oluk gibi kan akıtan Öcalan'ın cezası Türk ulusunun vicdanında verilmiştir. Medyaya göre bakın ne diyordu Tolon Paşa? Halkın vicdanının daha üstünde bir merci olup olmadığını ben bilmiyorum. Esas cezayı veren halkın vicdanıdır. Onun yerine kaim olan anayasamızda ve yasalarımızda yerini bulan bağımsız Türk mahkemesi gereken cezayı vermiştir. Bu ceza infaz edilmiştir. Terörist başının cezası 70 milyonluk Türk halkının vicdanında yerini bulmuştur. Tolon Paşa AİHM kararının açıklanmasından bir gün önce söylediği bu sözlerle çok önemli bir gerçeğe dikkat çekiyordu. Türk halkının vicdanının daha üstünde bir merci olmadığı gerçeğine. Dileriz Avrupa Bakanlar Komitesi'nden yeniden yargılama kararı çıkmaz. Dileriz Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ağırlığını koyarak olayın Türkiye'de yaratacağı sakıntılara işaret ederek böyle bir kararın çıkmasını engeller. Doğrusu çok merak ediyorum. Dünyanın yaşayan en azılı teröristi APO Türkiye'ye değil de herhangi bir Avrupa ülkesini parçalatmaya çalışmış, 30 bin Türk insanı değil de 30 bin Avrupalı insanı katlettirmiş olsaydı, acaba o Avrupalı yargıçların vereceği karar şu anki gibi adil yargılanmadı şeklinde olur muydu? Ateşle oynamak. Askeriyle siviliyle Türk ulusunun bayrağına uzanan hain ellere karşı gösterdiği sert tepki bazılarının kulağına küpe olmalıdır. Kimlerin mi? Türkiye'nin rejimini yıkma hayaliyle yaşayanların, bayrağını yok etme özlemiyle yanıp tutuşanların ve de onların perde arkasındaki destekçilerinin. Evet, şanlı bayrağımıza yönelik iğrenç saldırı karşısında milyonlarca vatandaşın tek yumruk haline gelmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muhtıradan farksız uyarıda bulunması, içimizdeki hainler için ateşle oynuyorsunuz, ayağınızı denk alın anlamına gelmemektedir. Medyanın anımsayacağınız gibi Genelkurmay Başkanlığınca yayınlanan sert bildirinin bir bölümünde şöyle deniliyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sabrını yanlış yorumlayanlar, yanlış hesap peşinde koşanlar tarih sayfalarına baksın. Bu kapsamı geniş son derece ciddi bir uyarıdır. 7'den 70'e Türk ulusu ise bağrından çıkan kahraman Türk askerinin sabrımız taşıyor uyarısına tam destek vermektedir. Şimdi buradan ekmeğini yiyip suyunu içtikleri, okullarında okuyup makam mevki sahibi oldukları ülkenin rejiminden ve bayrağından rahatsız olanlara sesleniyorum. Değil bininizin, topunuzun gücü Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu cumhuriyeti yıkmaya, Türkiye'yi parçalamaya yetmeyecek. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızı bayrak yaşamınızın sonuna kadar, sonsuza kadar tepenizde dalgalanmaya devam edecektir. Dünyanın en güçlü devletlerinin parçalayamadığı bu toprakları siz mi parçalayacaksınız? Dünyanın en güçlü ordularının indiremediği bu bayrağı siz mi indireceksiniz zavallılar? İmam bildiğini mi okusun? Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün Türk ulusunca ayakta alkışlanan konuşması belki de bazı meslektaşlarımızı rahatsız etmiş. Nereden mi belli? Yazdıkları satırlardan. Neymiş efendim, demokratik rejimlerde asker konuşmazmış. İyi de konuşması gerekenler konuşmuyor ki. Birilerinin şu ya da bu nedenle süt dökmüş kediye döndüğü günümüzde asker de konuşmazsa kim konuşacak? Hiç kimse konuşmasın, imam da bildiğini mi okusun? Yok öyle ya ama. İtibar kaydının, otorite zaafının giderek arttığı, asayiş olaylarının patladığı, insanları sokak ortasında boğazlandığı, yurt içinde ve yurt dışında ay yıldızı bayrakların yakılmaya, parçalanmaya başlandığı, bölücü terörün yeniden hortladığı, laik cumhuriyet aleyhtarı faaliyetlerin arttığı, irticanın kamu kurum ve kuruluşlarına sızdığı bir Türkiye'de iyi ki konuşan paşalar var. Bir başka deyimle başkalarının yapması gerekip de yapmadıklarını, yapamadıklarını yapan paşalar. Demokrasiyle bağdaşmazmış. Hadi canım siz de. Asker demokrasiye aykırı davranmıyor. Asker beyinlerini değil kılıklarını değiştirenlerce yok edilmek istenilen demokrasiyi ayakta tutmaya, sinsice alta oyulmak istenilen rejimi korumaya çalışıyor. Lütfen beyler, bu asker laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın askeridir. Bu asker anayasanın kendisine cumhuriyeti kollama ve koruma görevi veren Türk ulusunun askeridir. Sözün özü, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün ülkenin sahipsiz olmadığını kanıtlayan, karanlık kafaların tepesine balyoz gibi inen tarihi uyarısı, Cumhuriyet Türkiye'sinin her ferdi gibi bana göre de yerindedir. Türkiye asla şeyhler, müritler, dervişler ülkesi olmayacaktır. Mustafa Kemal Atatürk.